Ayrım 6. Alparslan ve Zamanı. Sayfa 66. B. Türkmenler meselesi. Selçuklu Devleti'ni başlarında Selçuklu başbuğlar bulunduğu halde göçebe Türkmenler kurmuşlardı. Fakat daha sonra ayrıca ele alınacağı gibi aynı devlet yerleşik İran halkına dayanan klasik bir İslam imparatorluğu haline gelince devlet teşkilatında da göçebe Türkmenlerin yerini yavaş yavaş İran halkı ve gulam sistemine göre yetiştirilmiş Türkler aldılar. Böylece mülki teşkilat kadrolarını İran halkı işgal ederken askeri teşkilat kadrolarına da bu köle Türkler yerleşmeye başladılar. Devletin kuruluşu sırasında başlıca yükü taşımış olan Türkmenler, devletin takip ettiği tekamül seyrinin sonucu olarak kenarda kaldılar. Devlet kendisini uğraştıran bu meseleyi başlıca iki şekilde çözmeye çalışmıştır. 1. İmparatorluk içindeki göçebe Türkmenleri Anadolu'ya, Suriye'ye ve genellikle batı uçlarına doğru sevk etmek. 2. Geri kalan Türkmenleri devlete ve hanedana yaklaştıracak çareler ve tedbirler aramak. İkinci tedbir Vezir Nizami Mülk zamanında Melikşah'ın saltanatının sonuna doğru yazdığı Siyasetname adlı kitabında teklif edilir. Bu itibarla bu tedbir Alparslan zamanı için pek dikkate alınamaz. İlk tedbir daha Tuğrul Bey zamanından itibaren tatbik edilmeye başlandı. Bu itibarla Alparslan'ın zamanında devletin takip ettiği belirli bir Türkmen siyasetinden bahsedilebilir. Bu siyasetin sonucunda devlet hizmetine girmiş irsi Türkmen beylerinin Anadolu'ya nasıl fethe çalıştıklarını gördük. Bu arada daha saltanatın başlangıcında başlıca dayanağını Türkmenlerin teşkil ettiğini gördüğümüz Kutalmış'ın ortadan kaldırılmasından hemen sonra tanınmış Türkmen ümerasından Tuğtekin'in Azerbaycan'da bulunan Merent'te başında bulunduğu Türkmen aşiretiyle Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın hizmetine girmeyi kendiliğinden teklif ve yapacağı Rum gazasında ona rehberlik etmesi 1064 bu hükümdar zamanında Selçuklu Devleti ile Türkmenlerin işbirliğine dair ilk misaldir. Mamafi, Alparslan'ın Türkmen beylerini devlet hizmetinde kullanırken dikkatli davrandığında mutlaka kullanmak zorunda kaldığı zamanda görünüşe göre köle kumandanların emrine verdiğine dair elimizde misaller vardır. Alparslan meşhur Türkmen beyi Afşin ile Ahmet Şah'ı Hacip Gümüştekin'in emrinde Güneydoğu Anadolu'nun fethine göndermişti. 1066-1067. Ganimetlerle dönerlerken Gümüştekin'in silah arkadaşlarıyla bilhassa Afşin ile arasının açıldığını, Gümüştekin'i öldüren Afşin'in sultanın gazabından korkarak batıya doğru kaçtığını, Anadolu'da başarılı savaşlar veren bu Türkmen beyinin daha sonra Alparslan tarafından affedilerek tekrar hizmete alındığını gördük. Artuk Bey gibi Türkmen başbuğlarının bazen sultana kafa tutacak kadar ileri gittiklerini biliyoruz. Diğer taraftan Alparslan tarafından gönderilen Türkmenler yanında bazı Türkmen boylarının mesela Navekiyelerin sultandan kaçıp Suriye'ye geldiklerini görüyoruz. Alparslan'ın kendi soydaşlarından olan Türkmenlere karşı siyasetini en iyi gösteren olay Harezm seferindeki davranışıdır. Alparslan devlet düzenini bozucu ve dış ticareti sekte verici hareketlerinden dolayı buradaki Türkmenleri perişan etmişti. Mamafi gerek Alparslan zamanında gerekse Halifi ve oğlu Melikşah zamanında orduda hala Türkmen unsurların bulundukları malumdur. Yukarıda görüldüğü gibi babası Kavurt'a karşı savaşmak üzere Alparslan'dan yardım isteyen oğlu Sultan Şah'ın emrine verilen kuvvetler arasında Türklerle beraber Hüyur Türkmenler de vardı. Verilen bu bilgiden anlaşılıyor ki başlarında tanınmış kumandanların bulunduğu Türkmenlerden devlet bilhassa batı uçlarında faydalanmak siyasetini güderken böyle liderlerden yoksun ve karışıklık unsuru olan Türkmenleri fırsat ve imkan buldukça ezmektedir. Türkmenlerin uçlarda oynadıkları roller ve sonuçları konumuzun çevresini aşar. C. Kumandanlar meselesi. Büyük Selçuklu İmparatorluğu yerleşik halka dayanan klasik bir İslam-Türk devleti haline gelince aynı devletin kuruluşunda büyük rol oynayan göçebe Türkmenlerin ordudan hatta devlet teşkilatından yavaş yavaş nasıl tasfiye edildiğini, imparatorluğun bir İslam-Türk devleti olmasının tabi sonucu olarak onların yerlerini gulam, köle sistemine göre yetiştirilmiş Türklerin nasıl aldığını yukarıda gördük. İmparatorluğun bu gelişme merhalesinde askeri teşkilat kadrolarında çoğu gulam sistemine göre yetişmiş Türklerin aldıkları görülür. Alparslan zamanında bu sistemin hiç olmazsa bir müddet için iyi yürüdüğü, İranlıların ve Türklerin kendi nüfus sahaları içinde faaliyet gösterdikleri yine bir İranlı olan Vezir Nizamülmülk'ün adı geçen eserinden öğreniyoruz. Bu sebeple Alparslan zamanında devleti meşgul eden bir kumandanlık meselesinden pek bahsedilemez. Bununla beraber Selçuklu ordusunun başında bulunan kumandanların Melikşah'ın tahta çıkışı esnasındaki ölçüde olmamakla beraber daha Alparslan zamanında durumlarından memnun olmamaya başladıkları görülüyor. Vasal Kirman Selçuklu devleti hükümdarı Kavurt'un bu defa Fazla Vehi ile birleşerek kendisine karşı isyan ettiğini öğrenen Büyük Selçuklu İmparatoru Alparslan görüldüğü şekilde Nizamülmülk'le beraber Fars ve Kirman'a hareket etti. Fazlay Veh işini Nizamülmülk'e bırakan sultan, Berdesir'de bulunan kardeşi Kavurt üzerine bizzat yürüdü 1069. Kavurt bir taraftan kardeşi Alparslan'ı affetmesi için mektup gönderirken, öte taraftan da Alparslan ordusundan bir kumandan grubuna da mektuplar göndererek onları kendi tarafına çekmek için vaatlerde bulunuyordu. Hatta Alparslan'a karşı bir komploya girişmesi hususunda anlaşmaya bile varmışlardı. Sadık adamlarından biri durumu Alparslan'a ihbar etti. Yapılan araştırma ihbarın doğruluğunu ortaya çıkardı. Alparslan, Kavurt'la kendi aleyhine anlaşan grubu öldürtmek suretiyle cezalandırdı. Fakat sultan sonradan Kavurt'un yalnız öldürülen kumandanlar grubu ile değil, ordusunun büyük bir kısmı ile anlaştığını öğrendi ve Kirman'ı derhal terk ederek İsfahan'a, sonra da payitahtı Rey şehrine döndü. Ordu çoğunluğunun başka bir hükümdarı başlarındaki sultana tercih ettiğini gösteren ilk olay budur. Ordunun Kavurt taraftarlığını sadece kendilerine Kavurt tarafından menfaat gösterilmesini izah etmeye imkan olmadığı gibi Alparslan'ın ordusunu sıkı disiplin altında tutmasıyla da izah edilemez. Kavurt'un ordu kumandanlarına Alparslan'dan daha fazla menfaat gösteremeyeceği sınırlı imkanları göz önünde tutulacak olursa meydandadır. Diğer taraftan Alparslan'ın ordusunu disiplin altında ezdiği hakkında da elimizde bir delil yoktur. Öyle görünüyor ki devletin güttüğü idari siyaseti tasvip etmeyen ordu çoğunluğu İran'ın idari etkinliklerinden uzak Kirman gibi kenar bölgede hakim olan Kavurt'u başa geçirmek suretiyle devlet idaresini İranlarla paylaşmaktan kurtulacağını umuyordu. Tek başına pek anlam taşımayan bu olay Melikşah'ın tahta çıkışı olayı ile bilhassa saltanatın sonlarına doğru aynı Melikşah'ın güttüğü idare ve kültür siyasetiyle bir arada mütalaa edilince açıklık kazanmaktadır. Verilen bu kısa bilgiden Melikşah'ın tahta geçişi sırasında olduğu gibi devleti ciddi şekilde meşgul eden 2. İmparatorluk devrinde olduğu gibi devleti ele geçirmek ve hükümdarı nüfusu altına almakla imparatorluğun birliğini sarsmak ve parçalamakla neticelenen bir kumandanlık meselesinin mevcut olmadığı anlaşılmıştır sanırız. 5. Alparslan zamanında Abbasi halifeliği ile münasebetler. Hazreti Peygamber'in vekili demek olan halifelerin başlangıçtan itibaren devletin hem dini hem de dünyevi selayetlerini nefislerinde toplamış oldukları malumdur. Onların dünyevi selayetleri zaman zaman gasp edildi. İslam tarihinde belki de ilk defa Tuğrul Bey zamanında halifenin dünyevi selayetlerini bir anlaşma ile bu Selçuklu hükümdarına devrettiğini ve sadece İslam cemaatinin dini başkanı olarak kaldığını başka bir eserimizde söz konusu etmiştik. Böylece bir anlaşma ile düzenlenen ve din işleriyle dünya işlerinin birbirinden ayrılmasını hedef tutan karşılıklı ilişkiler Tuğrul Bey'in saltanatı boyunca yürürlükte kalmıştı. İslam tarihinde ilk defa din işleriyle dünya işlerinin birbirinden resmen ayrılmış olması yalnız Türk tarihi bakımından değil İslam tarihi bakımından da çok önemli bir olaydır. Alparslan zamanında Selçuklu halifeler münasebetinin daha iyi anlaşılabilmesi için verdiğimiz bu kısa bilgiden sonra esas konuya geçelim. Tuğrul Bey'in payitaht Rey şehrinde ölümü 4 Eylül 1063 Cuma haberi Bağdat'a 16 günde gelmişti. Bu haberi halifeye veren Tuğrul Bey'in karısı olan kızıydı. Bağdat'ta henüz muhtat matem töreni bile tertip edilmeden halifenin yaptığı ilk iş pek çoğu Selçuklu Devleti'nin vasalı olan Arap ve Kürt meliklerine ve emirlerine mektuplar yazmak olmuştur. Halife bu mektuplarında Sultan Tuğrul Bey'in ölümünü bildiriyor, onları bundan sonra ne yapılması gerektiği hususunda hep beraber istişarelerde bulunmak üzere halifelik katına Bağdat'a çağırıyordu. Arap melikleri ve emirleri meselesini ele almadan önce halifenin Irak'ı Arap'taki Selçuklu hakimiyetini nasıl tasfiye ettiğini görelim. Selçuklu Devleti'nin Bağdat mümessili Amit Ebu Said Kaini'ye durum Tuğrul Bey'in ölümü ve halifenin Arap meliklerine başvurması bildirildi. Sonra galiba onun cevabını beklemeden Bağdat ve çevresinde devletin ilk vazifelerinden olan sükun ve asayişi koruyacak adamlar tayin edilmeye başlandı. Bu İran Selçuklu hakimiyetinden çıkıp halifeliğin eline geçtiğinin ilk belirtisidir. Selçuklu mümessili Ebu Said, Sultan Tuğrul Bey'in ölümünün yayılmasını ve etrafa adamlar gönderilerek yardım istenmesini şiddetle tenkit etti. Ona göre artık huzuru sağlamak imkansızdı. Gerekli tedbirler alınmak suretiyle memleket yağmalardan ve ihtiraslardan emin bir hale getirilinceye kadar bu mesele Tuğrul Bey'in ölümü gizli tutulmak icap ederdi. Mümessil bu durum karşısında kendisine aman mektubu verilmedikçe halifelik sarayına gitmeyeceğini, üstelik bu hususta inanabileceği bir haberin de henüz gelmediğini, kendisinin Vezir Amidülmülk'ün köle, gulamı olduğunu ancak ondan gelecek bir mektuba uyabileceğini bildirdi. Görünüyor ki Selçuklu mümessili Selçuklu payitahtından resmi bir yazı almadıkça vazifesine devam azmindedir ve halifeliğin kararlarını tanımamaktadır. Zaten daha hadisenin bu safhasında Irak'taki Selçuklu idaresiyle halifelik münasebetlerinin gerginleştiğini, Selçuklu mümessilinin münasebetlerin kesildiği zamanlarda uygulanması muhtat olan tedbirlere aman başvurmasından, hele Arap olmayan Acemlerin yani Selçuklu sivil memurlarının Amit Ebu Said'in yanında toplanmalarından anlıyoruz. Nitekim kendisi de oturmakta olduğu İsa Sarayı'nın kapısı etrafına sur yaptırmak suretiyle tahkim etmeye başladığı gibi saraya buğday ve silah yığdı. Nehirden gelecek hücuma karşı ayrıca tedbirler aldı. Diğer taraftan Selçuklu Hükümet Sarayı Darülmemelik'in önünde Bağdat'ta Selçuklu hakimiyetinin sembolü olan nöbet tabl yani davul çaldırmakta devam etmek suretiyle burada Selçuklu idaresinin varlığını gösterdi. Zaten o Tuğrul Bey'in öldüğü haberine inanmıyordu. Halbuki halifelik veziri İbn Cehir Tuğrul Bey'in ölümünden dolayı muhtat matem töreni yapmaya başladı. Selçuklu mümessilinin bu türlü hareketleri halifeye çok ağır geldi. Halife onun istediği aman mektubunu verdi. Halifenin yazısını tanıdığı için aman mektubunun ona ait olduğunu gören Selçuklu mümessili halife tarafından kabul edildi. Halifenin uzun sözlerine rağmen o taziye merasiminin yapıldığı yere gitmedi. Adamları elinde aman mektubu olmasına rağmen efendileri sağ ve salim döndüğü için sevinçlerinden nehirdeki denizcilere hilatlar verdiler. Halifelik divandan hatiplere çıkan bir emirle Tuğrul Bey'in adı hutbelerden çıkarıldı. 17 Eylül 1063. Fakat yerine hiçbir hükümdarın adı konmadı. Buna rağmen halife esas vazifesi olan vergi toplama işine devam eden Selçuklu mümessiline şu haberi gönderdi. Sen bu memlekete ölen melik Tuğrul Bey tarafından nezarete memur edildin. Elini idareden çekip sükun içinde oturursan otur, yoksa seni bu memleketten çıkarırım. Halife ona ayrıca ağır sözler söyledi. Halife divanda memleketin vergi işlerini nezaret eden Türklerin yerine kendi adamlarını getirdi. Divanda çalışan Selçuklu memurları Selçuklu mümessilinin sarayı Darül Amid'e kaçtılar. Böylece Irak'ta Selçuklu idaresi yerine halifelik idaresini ikame eden Halife Kaim bir adım daha ileri gitti. Kadıları, hukukçu, fakıhları huzuruna çağırdı. Onlara imama isyan edip itaatinden çıkan ve muhalefet yoluna sapan kimseye ne yapılır diye sordu. Kadılar ve hukukçular savaşılır ve cihat yapılır diye fetva verdiler. Bu sırada Bağdat'ta Vezir Amidül Mülk Kündüri'nin gözden düştüğü sözleri yayıldı. Bu durum karşısında Selçuklu mümessili Ebu Said Kaini halifeden özür dilemek zorunda kaldı. Topladığı vergilere karşılık 30 bin dinar ve bir miktar buğday ödedi ve kendisi bir nevi tutuklu olarak halifelik sarayında kaldı. Hükümdar halifenin bu takip eden icraatı şehir olmayan vergileri kaldırmak oldu. Görünüşte müşavere etmek, hakikatte Selçuklu hakimiyetinin tasfiyesi için yardımına çağırdı. Arap ve Kürt merasına gelince onlar halifeye yardım edecek yerde birbirleriyle mücadeleye giriştiler. Bunlardan Müslim B. Kureyş halifenin davetini kendi siyasi emellerine vasıta yaparak nüfusunu artırmaya, arazisini genişletmeye başladı. En sonunda Bağdat'a gelip Selçuklu Hükümet Sarayı Darül Memleket'e oturarak Selçuklu hakimiyetinden boş kalan yeri kendisi işgal etmek istedi. Bunu duyan halife ona karşı kendisini müdafaa etmek için hazırlıklara girişti. Bu hususta başlıca dayanağını yine Türkler teşkil ediyordu. Halifenin bu hazırlıklarına karşı Müslim'in Tuğrul Bey zamanında elinden alınan ülkelerini, iktidar sahalarını geri almaktan başka bir şey düşünmediği ve halifeye itaatkar olduğu yolundaki müdafaası kimseyi tatmin etmedi. Onun genişleme siyasetini kendileri için de tehlikeli bulan öteki Arap millikleri ve emirleri halifenin emriyle Müslim'e karşı savaş hazırlıklarına başladılar. Halifenin tayin ettiği başkumandanın emrinde harekete geçen Arap millikleri ve emirleri karşısında mücadeleyi göze alamayan Müslim, kusurunu kabul ederek özür diledi. Buna mukabil Müslim'e kendisini memnun edecek kadar arazi verildi. Mesele böylece kapandı. 25 Aralık 1063. İşte bu sırada Alparslan adına hutbe okutulması ve para basılması talebiyle Bağdat'a ayrıca söz konusu edilen bir heyet gönderdi. Heyetin Bağdat'a gelişi 6 Mart 1064. Halife yine görüldüğü gibi bir şart ileri sürmeden bu talepleri kabul etti ve Bağdat camilerinde Alparslan adına ilk hutbe, ölümü üzerine Tuğrul Bey adına okunan hutbenin kesilmesinden 17 Eylül 1063 itibaren 9,5 ay geçtikten sonra okutuldu. 11 Mayıs 1064. Bu münasebetle halifenin Alparslan'a oğulları Ayas ile Melikşah'a verdiği ünvanları ayrıca ele alacağız. Bağdat'ta Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın adını taşıyan paralar basıldığını, üzerinde sultanın hakimiyet alameti bulunan elbiseler tıraz imal edildiğini ise yukarıda görmüştük. Bilhassa adının Bağdat camilerinde hutbelerde zikredilmesine çok sevinen sultan, halifeye muhtelif hediyeler takdim etti. Yapılan resmi bir toplantıda halife dünyevi selahiyetlerini Selçuklu Sultan'la devrettiği gibi bu hususu sultana yazdığı bir menşurla da teyit etti. Böylece daha Tuğrul Bey zamanında Selçuklu Devleti ile yapılan anlaşmayı Selçukluların düşündüklerinin aksine olarak geçici ve bu hükümdarın saltanatı boyunca yürürlükte saydığı anlaşılan Abbasi halifesi yeniden kabul ve tasdik etmiştir. Bu anlaşma halife tarafından tek taraflı olarak bozulan fakat başarısızlıkla neticelenen bir denemeden sonra yeniden ve bu defa 12. asrın ilk yarısında halife sultanlar mücadelesi başlayıncaya kadar bir asra yakın yürürlükte kalmıştır. 6. ayrımın sonu sayfa 72.